Birinci kaset, ikinci yüz. Yani şu an sana şimdi kit mi diyor? Öyle. Alice neler olduğunu pek anlamadı ama arkadaki yatak odasından kıpırtılar, ayak sesleri gelmeye başlamıştı. Kısık sesle konuşmalar da duyuluyordu. Yabancıların varlığında kendisini Pimpas'a daha bir yakın hissetti. E ne de olsa o yabancı değildi. Bakalım ben de bir deneyeyim dedi. Ön pencerelerden ve kapıdan giren güneş duvarda parlak beş leke oluşturmuş, tezgahın arkasındaki fındık fıstık paketleriyle portakal yığınlarını aydınlatmıştı. Şimdi o parlak lekeler silikleşti ve sonra yok oldular. Gök gürültüsünün ardından birden yağmur başladı. Damlar damı dövüyordu. Pimpas kapıya gidip dışarıya baktı. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyor, beton tabana düşen damlalar sıçrıyordu. Hava iyice kararmıştı. Yağmurda ışık çelik soğukluğuna bürünmüştü. Pimpas, Juan Chico'nun yağmurdan kaçarak otobüse sığındığını gördü. Arka tekerlekler hala yavaş yavaş dönüyordu havada. Pimpas bakarken Juan birden otobüsten atladı, lokantaya doğru koşmaya başladı. Pimpas'ın açtığı kapıdan ok gibi içeri girdi. O kadarcık uzaklıkta bile tulumu ıslanmış, pabuçlarına su dolmuştu. Voç voç ediyordu. Juan, "Time sanki gök delindi," dedi. Yağmur gri bir duvar gibi dağları gözlerden silmiş, beraberinde koyu, metalik bir aydınlık getirmişti. Yabani bakkalar yağmurun şiddetinden boyunlarını büktü. Gelinciklerin taç yaprakları kopmuş, yere saçılmış altın paralar gibi duruyordu. Zaten ıslak olan toprak doymuş suyu daha fazla ememiyordu. Çukur yerlerde göller oluşmaya başlamıştı. Yağmur bütün şiddetiyle belalılar köşesindeki lokantanın damını dövüyordu. Juan Chico lokantadaki masalardan pencereye yakın olanına kurulmuş, bol sütlü kahve içip kurabiyesini yiyerek sağanağı seyrediyordu. Norma gelip tezgahın arkasındaki evirde birikmiş bulaşıkları yıkamaya başladı. Juan, "Bana bir fincan kahve daha getiriver," diye söylendi. Norma tezgahın kenarından döndü, fincan çok doluydu. Taşan kahve ince ince fincanın tabağına doğru iniyordu. Juan bir kağıt peçete çekti ve ıslak fincanın altına oturttu. "Dün gece pek dinlenemedin değil mi?" diye sordu. Norma yorgun, elbisesi de buruşuktu. Norma'nın daha yaşlanmadan çok önce, şimdiden nasıl bir yaşlı kadın olabileceğini anlayabiliyordu insan. Teninin rengi çamur gibiydi. Ellerinin üstünde de lekeler oluşmuştu. Norma'nın kurdeşen olması için pek çok neden vardı. "Hiç uyumadım," diye yanıt verdi. "Yerde yatayım," dedim ama gene de uyuyamadım. "Bir daha böyle bir şey olmamasına özen göstereceğim," dedi Juan. "Bunları San Yisro'ya götürecek bir araba olsaydı keşke." Alice alaylı, "Yataklarımızı onlara vermek nereden de aklına geldi? Dünyanın neresinde ev sahipleri yolculara yataklarını verirler ki? Öyle ya, onlar bugün çalışmayacaklar. Pekala iskemlede oturabilirlerdi," dedi. Juan, "Dalgaya düştük herhalde," dedi. Alice, "Karının iskemlede olması senin umurunda mı? Sen ne zaman olsa benim yatağımı başkalarına verirsin," dedi. Tekrar içinde öfkenin kabardığını hissetti ve bu onu korkuttu. Öfkelenmek istemiyordu. Her şeyin mahvolacağını anlıyor, bundan da korkuyordu ama köpürerek kabarıyordu. Hızlanan yağmurun damı dövdüğü duyuldu, ardından bir sessizlik oldu ve hemen peşinden ikinci bir sağanak birincinin yerini aldı. Oluklardan şırıldayarak akan sular fazlalaştı. Juan düşünceli düşünceli yere bakıyordu. Dudaklarında tam yaranın yanında hafif bir gülümseme dolaştı. İşte bu da Alice'in korktuğu olaylardan bir başkasıydı. Alice kendine gelmesi için zaman tanıdığı anlaşılıyordu. O da bunu biliyordu. Böyle olaylarda Alice ikili durumlar yaşardı. Kendisi ve olayın konusu büyür, büyür ve dünyadaki her şey yok olurdu. Ya aktı ya da kara. Juan'la konuşurken sanki dünyada sadece ikisi vardı. Normalle çekiştiği zaman bütün dünya silinir, kocaman bir boz bulutun üstünde sadece ikisi kalırdı. Juan'a gelince o her şeyi bir tarafa koyar ve olayları birbiriyle kıyaslayarak bakardı. Büyük, küçük, değerli, değersiz her şey. Juan bütün bunları görür, değerlendirir, tartar ve keyiflenirdi. Juan insanlardan tad alırdı. Alice ise ya sever ya sevmez ya da nefret ederdi. Ona göre bunların arasında başka değerlendirme yoktu. Alice dağınık saçlarını topladı. Ayda bir kez saçlarını o erkekleri tutsak eden sihirli ve şahane ışıltılar veren bir losyonla yıkardı. Juan'ın gözlerindeki ifade hem uzak hem keyifliydi. Bunun Alice için anlamı korkunçtu. Onun kendisini dünyayı zehir eden öfkeli bir kadın değil de incelenecek, yoklanacak ve evet tabii hoşlanılacak binlerce kadından biri diye baktığını biliyordu. Bu ona yalnızlık, korku veren bir duyguydu. Yani o Juan'ı bütün dünyadan ayırıyor, Juan ise onu bütün dünyayla bir tutuyor demekti. Bu anlarda Juan sanki onun yalnız etrafıyla ilgilenmekle kalmaz, gözleri Alice'i deler geçer başka alemlere dalardı. Juan'ın ona attığı tokattan aklında kalan tokanın şiddeti değil, vuruşun şekliydi. Alice daha evvel de dayak yemişti ve hoşuna gittiği de olmuştu. Ama bu değişikti. Joan sanki ona vurmamış da bir zararlı böceği ezmişti. Hiç aldırış etmeden vurmuştu ona. Kızmamış, sadece rahatsız olmuştu ondan. Ve de kendisini rahatsız eden şeye vurup susturmuştu. Alice bildiği birkaç metotla kocasının ilgisini çekmeye çalışıyordu. İşte şimdi yaptığı da buydu. Kocasının gözlerindeki bakıştan onun kendisinden uzaklaştığını hissediyordu. Ben uğraşıp gidineyim, halılarla, kadifelerle kendimize bir yuva yapmaya çalışayım. Sen gel onu başkalarına veriver. Sesi kontrolden çıkmaya başladı. Sonra da karını bütün gece iskemlede oturt. Joan başını kaldırdı. Norma dedi, bana bir fincan kahve daha veriver. Sütü bol olsun. Alice kendini tutmaya çalıştı. Öfkesinin yükseldiğini hissediyordu. Joan yavaşça ona baktı. Kara gözleri keyifli ve sıcaktı. Bakış açısı tekrar değişti. Şimdi Joan ona bakıyor ve Alice de kendisine bakıldığının bilincine varıyordu. Bir yerine bir şey olmadı ya dedi Joan. Bu gece yatağının değerini daha iyi anlarsın. Alice soluğunu tuttu. Sıcak bir dalga her yanını kapladı. Öfke sıcak bir ihtirasa dönüşmüştü. Gülümsedi, dudaklarını yaladı. Seni it seni diye hafifçe söylendi. Derin bir soluk alarak yumurta ister misin diye sordu. Evet, iki tane rafadan, 4 dakika kaynasın. Yumurtanı nasıl seversin bilirim dedi. Yanında domuz pastırması da olsun mu? Hayır, bir dilim kızarmış ekmekle 2 tane kurabiye yeter. Alice tezgahın arkasına geçti. Artık şu odadan çıksalar diye söylendi. Helaya gitmek istiyorum. Joan, ayaklanmışlar. Neredeyse çıkarlar dedi. Evet, ayaklanmışlardı. Yatak odasında ayak sesleri vardı. İçeride bir kapı açıldı ve bir kadın sesi duyuldu. Sertçe, kapıyı vurabilirdin dedi. Bir erkek sesi karşılık verdi. Özür dilerim hanımefendi. Buradan çıkmak için ya buradan geçmem ya da camdan atlamam gerekiyordu. Başka bir erkek sesi de otoriter bir ses tonuyla araya girdi. Kapıyı vurmak her zaman en doğru yoldur dostum dedi. Ayağını mı incittin? Evet. Tezgahın bitimindeki kapı açıldı ve ufak boylu bir adam lokantaya girdi. Kruvaze bir elbise giymişti. Gönlüğü seyahat edenlerin 1500 kilometrelik dedikleri türden kir götüren jeldi. Elbisesi de yine aynı nedenle kumlu bir kumaştandı. Koyu yeşil, örgü bir kravat takmıştı. Yüzü bir köpek yavrusu gibi keskin atlı, gözleri de yine bir köpek yavrusu gibi parlak ve yumuşak bakışlıydı. Bu yıl sanki tırtıl biçiminde kesilmiş, konuşurken de belini kırıyor gibi duruyordu. Öndeki 2 dişi hariç diğerleri bembeyaz ve muntazamdı. Öndeki dişler ise sum altından yapılmıştı. Elbisesini sanki dikkatle fırçalamış, üstündeki tozları temizlemiş, gönlünü gece aceleyle yıkanıp komodinin üstünde kurutulmuş gibiydi. Hem mahcup hem de kendinden emin görünüyordu. Sanki onu aşağılamaktan korumak için yöntemler bulmuştu. Günaydın dostlar dedi. Dün gece nerede yattınız merak ettim. Allah bilir bütün gece oturmuşsunuzdur. Alice ekşi bir suratla öyle oldu dedi. Şu an ziyanı yok dedi. Bu gece erken yatarız. Otobüsü tahmin edebildiniz mi? Nasıl, bu yağmurda yola çıkabilecek miyiz? Ah tabii tabii dedi Joan. Adam topallaya topallaya tezgahın çevresini dolaştı ve küçük masalardan birine yerleşti. Yüzündeki ifadeden canının yandığı besbelliydi. Norma bir bardak su ve peçeteye sarılmış bir takım çatal bıçak getirdi. Yumurta? Sahanda, yumuşak olsun. Yanında domuz pastırması isterim. Tereyağı sürülmüş kızarmış ekmek. Anladınız değil mi? Tereyağı sürülmüş ve kızarmış ekmek. Dünyadaki en zor şeylerden biri de tereyağı sürülmüş kızarmış ekmektir. Şimdi ekmekleri bolca tereyağı sür, bekle yağ erisin. Sonra o fazlalıkları al ki sarı sarı gözükmesin. Becerirsen iyi bir bahşişi hak ettin demektir. Delikli, süslü bir ayakkabı giymişti. Ayağını kaldırdı ve acıdan inledi. Şu an ayağını mı burktun diye sordu. Tezgahın sonundaki kapı açıldı, orta boylu bir adam göründü. Truman'a ya da bir şirketin genel müdür yardımcısına ya da yeminli hesap uzmanına benziyordu. Gözlüğünün kenarı köşeliydi. Elbisesi düzgün olup gri bir kumaştan yapılmıştı. Sanki yüzüne de bir parça bu griden bulaşmıştı. Tam bir iş adamı gibi giyinmişti ve tam bir iş adamına benziyordu. Gerçekten de iş adamıydı. Ceketinin yakasında uzaktan ne olduğu pek belli olmayan bir dernek iğnesi vardı. Yeleğinin sol düğmesi iliklenmemişti. Zaten son düğme iliklenmezdi. Köstekli bir altın saati yeleğinin 2 cebi arasında sarkıtmıştı. Mrs. Pritchard omletini az pişmiş sever. Tabii yumurtalar taze ise. Ayrıca kızarmış ekmekle reçel de ister. Miss Pritchard ise sadece portakal suyu ve kahve istiyor. Ben kremalı kurabiye istiyorum. Yumurtam iyi pişsin. Sakın sarısı akmasın. Tereyağsız kızarmış ekmek ve bol sütlü kahve istiyorum. Hepsini bir tepsiye koyup getirebilirsiniz. Alice öfkeyle başını kaldırdı. Kahvaltınızı burada edin. Odaya servisimiz yok dedi. Mr. Pritchard ona soğuk soğuk baktı. Burada gecelemek zorunda kaldık dedi. Zaten tatilimin bir günü de boşa geçmiş oluyor. Sizin otobüsünüzün bozulması benim suçum değil. Bunlara karşılık kahvaltımızı odamıza getirebilirsiniz. Karım da kendini iyi hissetmiyor. Ben iskemle tepesinde oturmaya alışık değilim. Tabii karım da değil. Alice başını öfkeli bir boğa gibi indirdi. Buraya bakın dedi. Ne zamandır helaya gitmek istiyorum, yüzümü yıkayacağım. Banyomu ele geçirdiniz. Mr. Pritchard sinirli sinirli gözlüğünü düzeltti. Öyle mi? Deyip başını Juan'a çevirdi. Gözlüklerinde yansıyan ışık sanki arkasında gözü olmayan iki küçük aynaya benzedi. Eli öfkeyle cebindeki saate gitti. Cebinden altın bir törpü çıkardı ve aceleyle her tırnağının içini temizledi. Etrafına bakındı, üzerine bir ürperti çöktü. Mr. Pritchard orta halli bir şirketin genel müdürüydü. İş adamıydı. Hiçbir zaman yalnız değildi. İşini aynı şekilde düşünen, aynı şekilde çalışan, hatta birbirine benzeyen kimseler yürütürdü. Yemekleri kendisi gibi iş adamlarıyla, dışarıdan gelenlere kapalı kulüplerde yerdi. Ki ne yabancı biri ne de yabancı bir fikir içeri girebilirsin. Dini yaşamı ise kilisesi ve mason locasıydı. Böylece burada da yabancılardan korunmuş oluyordu. Haftada bir gece gene kendisi gibi insanlarla poker oynardı. Herkes o kadar birbirine benzerdi ki oyunda pek fark olmazdı. O yüzden de herkes kendini fevkalade bir oyuncu sanırdı. Nereye giderse gitsin yalnız bir adam değildi o. O bir kuruldu. Bir şirketin, bir kulübün, bir kilisenin, mason locasının bir bölümüydü. Fikirleri ve görüşleri hiçbir zaman itirazla karşılamazdı. Çünkü kendisi gibi insanlarla beraberdi. Kendisi ve dostları tarafından yazılan, çıkarılan gazeteleri okurdu. Evine giren kitaplar, kendisini kızdırmayacak kitapları bilen bir komisyon tarafından satın alınırdı. Yabancı ülkeleri ve yabancıları sevmezdi. Zira orada kendisine benzeyenleri bulma olanağı yoktu. Bulunduğu gruptan ayrı düşmeyi istemezdi. Grubun en üst kademesine çıkabilir, onlar tarafından beğenilebilirdi. Ama onları terk etmeyi hiçbir zaman düşünmezdi. Ara sıra erkek erkeğe bir yere gittiler mi, masanın üstünde çıplak kızlar oynatır, içki içer, kahkahalarla gülerdi. Ama kendisiyle beraber 500 Mr. Pritchard daha vardı. Ve şimdi Alice'in tuvaleti hakkındaki çirkin sözlerini duyduktan sonra etrafına bakındı. Lokantada yalnızdı. Burada başka Pritchard'lar yoktu. Bir an gözleri takım elbiseli adama takıldı ama adamda bir tuhaflık vardı. Gerçekten adamın ceketinde mavi emaya üzerine yıldızlar olan bir rozet vardı. Ama Pritchard'ın bildiği bir kulübe ait değildi. Bu adamların hepsinden hatta tatilinden nefret etti birden. Odaya gidip kapıyı kapatmak istedi ama işte şurada helaya gitmek isteyen aksi bir kadın vardı. Mr. Pritchard altın saatinin köşesine takılı altın tırnak törpüsüyle acele acele tırnaklarını temizledi. Gerçekte Mr. Pritchard böyle bir adam değildi. Hatta bir aralık Edwin Debs'e de oy vermişti ama bu da çok eskilerde kalmıştı. Kendi grubundaki insanlar birbirlerini dikkatle izlerdi. Belli kurallar dışındaki herhangi bir hareket önceden belirlenir, sonra da görüşülürdü. Değişik adam doğru adam değildi. Devam ederse kimse onunla iş yapmazdı. Koruyucu yapı gerçekten de koruyucurdu. Mr. Pritchard'ın yaşamında karşıtlık yoktu. Bağımsız olmaktan vazgeçmiş, sonradan da bağımsızlığın ne olduğunu unutmuştu. Bağımsızlık ona şimdi çocukluk gibi geliyordu. Debs'e oy vermesi 20 yaşlarında gittiği genel evle eş değerdeydi. Bunlar delikanlıların yapabileceği işlerdi. Hatta kulübünde ara sıra yemek yerken Debs'e oy verdiğini söyler. Böylelikle dostların yeni yetişen gençlerde nasıl sivilce çıkarsa onun da böyle atak bir gençlik geçirmiş olmasının normal olduğunu kanıtlamak isterdi. Debs'e oy vermenin deliliğini affetmiş, hatta keyiflenmişti ama kızı Mildred'ın hareketleri kendisini gerçekten düşündürüyordu. Gittiği üniversitede profesörleriyle ve kızıl addedilen tehlikeli kimselerle düşüp kalkıyordu. Savaştan önce Japonya'ya gönderilen hurda demir gemi için arkadaşlarıyla gösteri yürüyüşüne katılmış ve de İspanyol Savaşı'nda Pritchard'ın kızıllar diye tanımladığı kişilere ilaç yollamak için para toplamıştı. Böyle konuları Mitrat'la konuşmazdı. O da babasıyla bunları konuşmak istememişti. İnancına göre hiç söz edilmezse bunlar unutulur giderdi. Bir koca ile bir yavru Midrat'ın politik görüşüne yön vereceklerdi kuşkusuz. Böylece gerçekleri değerlendirmiş olacaktı. Mr. Pritchard genel eve gittiğini pek iyi hatırlamıyordu. 20 yaşındaydı ve sarhoştu. Sonradan kendini kutsal varlıkları aşağılamış gibi hissetmiş, kederlenmiş, kahrolmuştu. Bunu izleyen 2 hafta belirtilerin gelişmesini dehşetle beklemişti. Hatta bir şey olursa kendini öldürmeyi de kafasına koymuştu. Kendini öldürecek ve olaya kaza süsü verecekti. Şimdi sinirliydi. İstemediği bir tatildeydi, Meksika'ya gidiyordu. Gördüğü afişlere rağmen Meksika ona göre pis ve tehlikeli, hem de radikal bir ülkeydi. Petrol devletleştirilmişti, yani özel mal gasp edilmişti. Bunun Rusya'dan farkı neydi? Mr. Pritchard'ın kafasında Rusya, orta çağların şeytan kavramının yerini almıştı. Bütün kötülükler, terör ve kurnazlığın kökü oradaydı. Bu sabah asabi oluşunun nedeni kendisinin de doğru dürüst uyuyamamış olmasıydı. Kendini yatağını severdi. Yeni bir yatağa alışması için 2 hafta geçmesi gerekti. Ama işte şu önündeki 3 hafta boyunca hemen hemen her gece başka bir yatakta yatacaktı. Kim bilir ne biçim böceklerle boğuşacaktı. Yorgundu ve teni çok kötü durumdaydı. Buradaki su kireçliydi. 2-3 gün bu suyla tıraş olursa boynundaki kılların ters döneceğinden emindi. Göğüs cebinden bir mendil çıkardı, gözlüklerini temizlemeye başladı. Karımla kızıma söylerim, sizi rahatsız ettiğimizi bilmiyorduk dedi. Norma sözcüğü beğenmişti. Kendi kendine tekrar etti. Rahatsız, sizi rahatsız etmek istemezdim. Mr. Gable, bence bilmeniz gereken... Mr. Pritchard tekrar yatak odasına döndü. Hanımlara açıklama yapan sesi duyulabiliyordu. Bıyıklı adam iskemlesinden kalkıp tezgaha yürüdü. Topallıyor, acıdan inliyordu. Şekerliği alıp yerine çöker gibi oturdu. Yüzü acıdan buruşmuştu. Norma, ben size verirdim dedi. Adamla yürüdüm size. Sizi yormak istemedim diye cesurca yanıtladı. Norma, beni rahatsız etmezdiniz dedi. Juan kahve fincanını yere koydu. Pimpus, bir parça daha Hindistan cevizi pastadan istiyorum dedi. Alice dalgınlıkla pastadan bir dilim kesti, tabağa koyarak tezgahın üzerinde kaydırarak yolladı. Bir taraftan da defterine kaydetti. Pimpus, anlaşılan burada hiç ikram yok diye söylendi. Alice, kimsenin haberi olmadan kim bilir ne kadar ikramlar oluyordur dedi. Juan ufarak adama, galiba ayağınızı fena burkmuşsunuz dedi. Adam, ezildi dedi. Parmaklarım ezildi. İsterseniz göstereyim. Mr. Pritchard yatak odasından çıkıp boş olan tek masaya oturdu. Ufak tefek adam ayakkabısının bağını çözdü, çıkardı. Ayağı tabağa olan parmaklarının ucuna kadar bandajlıydı. Bandaj kana bulanmıştı. Alice telaşla, bize göstermeniz gerekmez dedi. Çünkü kan görünce bayılırdı. Ufak boylu adam, zaten bandajı değiştirmem gerekiyor dedi. Ayağındaki sargı bezini açıp ayağını gösterdi. Baş parmakla yanındaki diğer 2 parmak fena halde ezilmiş, tırnaklar kararmış, parmakların ucu kopmuş, kan devam içinde kalmıştı. Juan yerinden kalktı, Pimples yaklaştı. Hatta Norma bile dayanamadı, kalktı gitti. Juan, aman tanrım, fena halde vurmuşsunuz ayağınızı, biraz su getireyim de yıkayın. Herhalde bir merheminiz vardır, mikrop kapabilir, ayağınızı kaybedebilirsiniz dedi. Pimples dişlerinin arasından tiz bir ıslık çaldı. Yaranın korkunçluğundan etkilenmiş, heyecanlanmıştı. Kısa boylu adam Juan'a baktı. Gözlerinde bir beklenti, bir haz vardı. Çok kötü değil mi dedi. Juan, hem de nasıl dedi. Ne dersiniz, bir doktora görüneyim mi? Vallahi ben olsam görünürdüm. Küçük adam keyifle güldü. İşte bunu duymak istiyordum dedi. Tırnağıyla hafifçe tabanını kazdı. Ayağının üst kısmı, deli, kan, ezilmiş parmaklar tümüyle kalktı. Ve altından sapasağlam bir ayak çıktı. Kafasını arkaya atıp keyifle güldü. Ne kadar iyi değil mi? Plastik, yeni bir mamül. Mr. Pritchard'a tiksinerek oraya gelmişti. Adam, Little Wonder firmasının yapay yaralı ayağı. Yan cebinden yastı bir paket çıkarıp Juan'a uzattı. Bana çok nazik davrandınız. Size bir tane hediye etmek istiyorum. Little Wonder şirketi temsilcisi Ernest Horton'dan. Sesi heyecandan titriyordu. 3 boyda yapılıyor. 1, 2, 3 ezik ayak. Size verdiğim 3 numara. Bu gördüğünüzün eşidir. Paketin içinde bandaj ve yapay kan var. Daha korkunçlaştırmak için. Tarifi içindedir. İlk kullanışta biraz suyla yumuşatmak gerekiyor. Sonra sanki kendi derinizmiş gibi tam yerine oturur ve kimse de anlayamaz. Çok eğlenirsiniz. Mr. Pritchard öne eğildi. Aklının ucunda çorabını tam komisyon toplantısının ortasında çıkarışı vardı. Meksika'dan döner dönmez hemen yapabilirdi bu numarayı. Haydutların saldırısına uğradık diye önce bir de hikaye anlatırdı. Kaça satıyorsunuz bunu diye sordu. 1,5 dolara. Aslında perakende satmam. Piyasaya sürer sürmez hemen gider. Son 15 günde tam 40 düzine sattım. Mr. Pritchard, yok ya dedi. Gözleri beğeniyle parlıyordu. İnanmazsınız, size sipariş defterimi göstereyim. Şimdiye kadar sattığım en popüler oyun. Little Wonder piyasayı sildi süpürdü. Mr. Pritchard, yani ne kadar sattınız diye sordu. İş ahlakı, izninizle söylemeyeyim. Mr. Pritchard başını salladı. Ben perakende fiyatıyla 1-2 tane almak istiyorum. Kahvaltımı yapar yapmaz hemen size bir tane getiririm. Yağlı ekmeğim nerede diye Norma'ya sordu. Norma getiriyorum diyerek tezgahın arkasına koştu ve tost makinesini prize taktı. Ernest övünerek psikoloji sayesinde satış garanti dedi. Yıllarca kesik yapar parmak stokladık ama pek gitmedi. Ama bunda çorabı çıkarıyorsunuz. Çok psikolojik. Kimse sizin bir oyun için bu kadar zahmete geleceğinizi düşünemez. Bu oyunu icat eden köşeyi döndü. Mr. Pritchard beğeniyle siz de fena iş yapıyorsunuz sayılmaz dedi. Şimdi kendisini daha iyi hissediyordu. Ernest çok şükür dedi. Çantamda birkaç ilginç şey daha var. Onları toptan satıyorum ama sizlere gösteririm, eğlenirsiniz. Mr. Pritchard, ben o yaralı ayaktan yarım düzünü almak istiyorum dedi. Üç parmağı da alacak mısınız? Mr. Pritchard bir düşündü. Bunları hediye diye alacaktı ama rekabet istemiyordu. Charlie Johnson böyle oyunlar yapmakta Mr. Pritchard'tan daha başarılıydı. Adam doğuştan komedyendi sanki. Bana bir adet üç parmaklı, üç adet iki parmaklı ve iki adet de tek parmaklı verin dedi. Sanırım bu bana yetecek. Yağmurun yağış şekli değişiyordu. Kah müthiş bir sağanak, kah ince ince yağıyordu. Juan elinde kahve fincanı pencere kenarına oturmuştu. Tabağında kurabiyenin yarısı duruyordu. Juan, galiba biraz ara verecek dedi. Yola çıkmadan arkayı bir daha kontrol edeyim. Pimpus, şu Hindistan cevizi pastadan bir dilim daha istiyorum dedi. Alice, hayır istemiyorsun dedi. Birazını da müşterilere ayırmak zorundayım. E peki ben müşteri değil miyim? Bakalım bugün sahil sorudan siparişlerimiz gelebilecek mi? Elimde biraz pasta bulundurmalıyım. Tezgahın ucunda kat kat tepsilerin içinde kağıtlı şekerler duruyordu. Pimpus yerinden kalktı, tepsilerin önünde durdu. Hangi paketleri alacağına karar vermeden biraz düşündü. Sonra üç ayrı çeşit çikolatalı bisküvi aldı ve cebine koydu. Bir baby root, bir aşk yuvası, bir de Hindistan cevizli sevgilimi aldım dedi. Alice, Hindistan cevizli sevgilim 10 cent. İçinde fındık var çünkü dedi. Pimpus, biliyorum dedi. Alice defterini tezgahın arkasından alırken, şimdi maaşından borçlu duruma geçtin, haberin olsun dedi. Dördüncü bölüm. Pritchard'lar odadan çıkar çıkmaz Norma, elimi yüzümü yıkayıp saçımı tarayayım dedi. Ok gibi kapıya atıldı. Alice hemen peşimdeydi. Alice soğukça, helayı önce ben gireceğim dedi. Norma, Mr. ve Mrs. Chico'nun odasından geçerek kendi odasına gitti. Kapıyı arkasından kapattı. Anahtar yoktu. Kendi kendine kalabilmek için sürgüyü itti. Dayıcık ordu fazlası yatağa yapılmamıştı. Mr. Horton'un satıcı çantası duvara dayalıydı. Çok dar bir odaydı bu. Duvara dayanan şifonyerin üstünde bir tasla ibrik duruyordu. Şifonyerin üstünde duvara ipekten torbalı bir yastık kılıfı asılmıştı. Pembe olan bu kılıfın üstünde çapraz duran toplar ve bunların arasında da bir demet gül resmi vardı. Yastık kılıfına ayrıca bir askerin annesine duası diye bir şiir basılmıştı. Sevgili anneciğim, top, mermi arasında seni düşünüyorum. Dualarının beni koruyacağını umuyorum. Ve savaş bitip kazanıldığında tek sevgili soluğu alacağım kollarında. Norma pencereden baktı, ıslak bir aydınlık vardı dışarıda. Sonra elini yakasından içeri soktu, kumaşı ters yüz etti. Yakanın içinde bir çengelli iğneye geçirilmiş ufak bir anahtar vardı. Norma iğneyi açtı, anahtarı aldı. Şifonyerin altından bavulunu çıkardı ve açtı. En üstte Clark Gable'ın gümüş bir çerçeve içindeki resmi duruyordu. Resmin üstünde sevgilerle Clark Gable yazılıydı. Norma bu resmi Science Store'da hediyelik eşya satan bir dükkandan almıştı. Elini bavulun dibine soktu, küçük bir muhafazayı buldu. Açınca yüzüklerini gördü. Kapayıp tekrar bavula koydu. Bavulunu kilitledi ve tekrar şifonyerin altına sürdü. Çekmeceden bir tarakla fırça çıkardı. Sonra pencereye yürüdü. Çiçekli perdelerin yanında duvara asılı bir ayna vardı. Norma aynada kendisine baktı. Pencereden kurşunlu renkli ışınlar girip Norma'nın yüzünü aydınlattı. Gözlerini açtı, sonra gülümsedi. Bütün dişlerini göstererek canlı canlı güldü. Ayaklarının üstünde yükseldi. Elleriyle büyük bir kalabalığı selamladı ve tekrar gülümsedi. Tarağı saçlarında gezdirdi. Karışık yerlerde hafifçe tarağı çekiştirdi. Şifonyerden bir kalem aldı, soluk kaşlarını düzeltti. Ortadaki kıvrımı belirginleştirince yüzünde soru soran bir ifade oldu. Sonra saçlarını fırçalamaya başladı. 10 kez bir tarafı, 10 kez de öbür tarafı. Bu arada kah bir ayağının, kah diğerinin üstünde esniyerek baldırlarını güzelleştirmeye çalıştı. Bu hareket isteyerek değil de mecburen jimnastik yapmış bir sinema yıldızının tavsiyesiydi. Ortalık kararmaya devam ediyordu. Norma aceleyle pencereye göz attı. Bu gülünç hareketi yaparken birinin görmesini istemiyordu. Norma bir buzdağına kıyasla içine daha çok kapanmıştı. Su yüzünde ancak ufacık bir bölümü görünürdü. Norma'nın en güzel, en hoş yönü gözlerinin ardında gizlenmiş ve korunmuştu. Kapının kolu döndü. Birisi açmak için kapıya yüklendi. Norma dikleşti. Bastonu yutmuş gibi durdu. Sadece bir eli işliyor, kaşlarına sürdüğü boyayı dağıtıyordu. Sonunda alnında gri lekeler oluştu. Şimdi kapının vurulduğu duyuldu. Hafif, nazik bir tıklama. Fırçasını şifonyere bıraktı, elbisesini düzeltti, sonra kapıya gitti. Sürgüyü açıp kapıyı araladı. Ernest Orton'un yüzü göründü. Fırça bıyığı dudaklarının üzerine kaplıyordu. Norma kapıyı hala aralık tutuyordu. Ernest, hepiniz bize oldukça nazik davrandınız. Sizi daha fazla rahatsız etmek istemem dedi. Norma yavaş yavaş kendine geldi. Ama hala hızlı hızlı nefes alıyordu. Kapıyı açtı, bir adımda geri çekildi. Ernest mahcup bir gülümsemeyle odaya girdi. Yatağa yürüdü. Yatağa yapmalıydım diye söylendi. Çarşaf ve battaniyeyi çekti. Buruşuklarını eliyle düzeltmeye çalıştı. Norma, siz durun ben yaparım dedi. Ernest, size söz verdiğim bağışı bile beklemediniz dedi. Ama işte ben size getirdim. Sanki bütün ömrü boyunca yatak yapmış biri gibi yatağı güzelce düzeltti. Norma, ben de yapabilirdim dedi. Neyse artık yapıldı dedi. Ernest Orton çantasına doğru gitti. İzninizle açabilir miyim diye sordu. İçinden bir şeyler almak istiyordum da. Norma, rica ederim buyurun dedi. Gözleri ilgiyle açıldı. Adam çantayı yatağın üzerine koydu. Kilitleri açıp kapağı arkaya itti. Çantanın içinde harika şeyler vardı. Yuvarlak karton kutuların içinden rengarenk mendiller sarkıyordu. Patlayan sigaralar, pis koku çıkaran bombalar, düdükler, partiler için kağıt şapkalar, küçük bayraklar ve komik rozetler. Ernest yaralı ayaklardan 6 tanesini paketlerinden çıkarırken Norma'da eğilmiş bu rengarenk öteberi dolu çantaya bakıyordu. Gözleri artistin imzalı fotoğraflarına takılmıştı. Bunlar daha önce gördüklerine hiç benzemiyorlardı. Resimler kalın bir cins plastikle kaplanmışlardı. Bir başka özellikleri daha vardı. Bildiğimiz resimler gibi yassı görünmüyorlardı. Değişik bir teknikle ya da özel ışık yansıtıcı bir maddeyle sanki yüzleri yuvarlakmış da derinlikleri varmış gibi duruyorlardı. 3 boyutlu gibiydiler. 20'ye 30 santim bir çerçeve içindeydiler. En üstte aslında tıpatıp benzeyen, gülümseyen bir James Stewart fotoğrafı vardı. Hemen altında sadece alnını ve saç şeklini görebildiği bir resim vardı ki hemen tanıdı. Dudakları aralandı, gözlerine bir tuhaf parıltı geldi. Yavaşça eli çantanın içine gitti ve James Stewart'ın resmini kenara itti. İşte Clark Gable'a bakıyordu. Çenesi dışarıda, gözleri dikkatle bakan gayet ciddi bir resimdi bu. Daha önce hiç böyle bir resmini görmemişti. Derinden bir iç çekti, çıkardığı ses duyulmasın diye nefesini kontrol etmeye çalıştı. Fotoğrafı yerinden aldı ve gözlerine baka kaldı. Kendi gözleri ise kocaman açılmış, sanki büyülenmişti. Ernest ona bakıyordu. Heyecanını gördü. Ne şahane değil mi diye sordu. Bu yeni bir buluş. Resim değil de heykel gibi. Norma dili tutulmuşçasına başını evet anlamında salladı. Ernest, bir kehanette bulunmak istiyorum. Her şey üzerine yemin ederim ki bu resimler yeryüzündeki bütün resim türlerini bir seferde silip süpürecek. Asi de neme dayanıklıdır. Ömrü billah dayanır ve de kahverengileşmez. Çerçeveye dökülmüş, fırınlanmıştır. Hiçbir surette eskimez dedi. Norma gözlerini resimden ayıramıyordu. Ernest resme uzandı, elleri pençe gibiydi. Kaça? Norma'nın sesi kısılmış, genzinden bir humurtu çıkmıştı sanki. Ernest, bu sadece bir örnek dedi, piyasaya göstermek için. Satılık değil, ısmarlayabilirsiniz. Kaça? Norma'nın parmakları bastırmaktan bembeyaz olmuştu. Ernest ona dikkatle baktı. Kadının yüzüne bakınca ne kadar kararlı olduğunu gördü. Çene kasları gerilmişti. Kendini tutuyor, burnundan nefes alıyordu. Ernest, perakende olarak bunları 2 dolara satıyorum. Ama size iyi bir bahşiş vereceğimi söylemiştim. Bahşiş yerine bu resmi tercih eder miydiniz dedi. Norma'nın sesi boğuktu. Evet diye yanıtladı. O zaman sizin olsun. Parmaklarındaki beyazlık yavaşça kayboldu. Gözlerinde bir zafer parıltısı vardı. Dudaklarını yaladı. Sağ olun dedi. Sağ olun bayım. Resmi kendine çevirdi, göğsüne bastırdı. Plastik, cam gibi soğuk değil, aksine ılık ve yumuşacıktı. Ernest, ziyanı yok, tek bir örnekle idare ederim dedi. Ben biraz güneyde takılacağım. Daha 6 hafta bir oraya gidemeyeceğim. 2 hafta kadar Los Angeles'ta kalayım diyorum. Orası bu tür değişik oyuncakları satmak için ideal yerdir. Norma resmi şifonyere götürdü, çekmeceyi açıp çamaşırların altına itiverdi, çekmeceyi kapadı. Herhalde Hollywood'a da gidersiniz. Tabii, orası bu konuda Los Angeles'tan daha iyidir. Ayrıca benim için tatil sayılır. Orada bir sürü dostum var. İznimi aldın mı etrafta dolaşır, hem eğlenir hem de işimi görürüm. Bir taşla iki kuş yani. Hiç vakit kaybetmem. Orada bir stüdyoda çalışan eski bir askerlik arkadaşım var. Mutlaka onunla birlikte oluruz. Geçen sefer Melrose Grotto'da başlayan bir partiye gitmiştik. Hemen rekor stüdyolarının yanındadır Melrose. Ama ne partiydi. Size ayrıntıları anlatamam ama ömrümde hiç böyle eğlenmemiştim. Sonra arkadaşım tabii stüdyo, işine dönmek zorunda kalmıştı. Norma yavru bir köpek, bir böceği nasıl izlerse kendisi de onu aynı dikkatle dinliyordu. Arkadaşınız bir stüdyoda mı çalışıyor diye teklifsizce sordu. Hangisinde acaba? Ernest, Metro Goldwyn Mayer'de dedi. Çantasını toplarken kıza hiç bakmıyordu. Ne kızın gırtlağından gelen hırıltının ne de sesindeki çatallaşmanın farkına vardı. Siz de stüdyoya sık sık gider misiniz? Tabii, Willy bana izin kağıdı alır, ben de bazen gider çekimleri izlerim. Willy marangozdur, savaştan önce orada çalışıyordu. Savaş bitince gene eski işine girdi. Birlikte askerlik yaptık. Ne adamdır ama, çok efendidir. Düşünemeyeceğiniz kadar çok kadın tanır. Ondaki telefon numaralarını bir bilseniz aklınız durur. Kocaman kara kaplı bir defteri var. Ağzına kadar telefon numarası dolu. Kendi bile o defterdeki numaraların yarısının kimin olduğunu bilmez. Ernest gittikçe konuya daha çok ısınıyordu. Duvarın dibindeki dik, küçük iskemleye oturdu. Güldü. Savaşın başında daha ben onu tanımazken kara kaplı defterini öğrenmişler. Ondan sonra ikide bir de Willy'yi yakaladıkları gibi doğru Hollywood'a. Orada onları hanımlarla tanıştırmış. Artık ne zaman istese de ona izin verirlermiş. Deniz aşırı göreve gönderilinceye kadar işi tıkırındaymış. Onun bu konuşması süresinde Norman'ın gözlerinde birden bir rahatsızlık belirtisi oldu. Parmakları önlüğünü çekiştirmeye başladı. Sesi bir alçaldı bir yükseldi. Acaba sizden bir şey istesem, sizi rahatsız eder miydim diye sordu. Ernest, rica ederim ne istiyordunuz dedi. Şey, size bir mektup versem, MGM'ye sık sık gittiğinize göre Mr. Gable'a rastlarsınız. Bunu ona verir miydiniz? Mr. Gable'da kim? Canım Clark Gable işte diye aksilendi Norma. Ha, o mu? Siz onu tanıyor musunuz? Norma donuk bir sesle, evet dedi, amcamın oğlu olur. Ya anlıyorum. Tabii veririm ama bir de bakarsınız oraya gidemem. Niçin postayla göndermiyorsunuz? Norman'ın gözleri kısıldı. Esrarengiz bir tavırla. Mektuplar onun eline geçmiyor. Orada bir kız var. Sekreterimsi bir şey. O gelen mektupları alıp yakıyor dedi. Yok canım niye yapsın bunu? Norman bir an durup bu konuyu düşündü. Mektupları görmesini istemiyorlar. Akrabalarından gelenleri de mi? Hatta amcasının kızından geleni bile. O mu söyledi bunları size? Evet. Norman'ın gözleri kocaman açılmış, boş boş bakıyordu. Evet, ben de bir süre sonra oraya gideceğim dedi. Bazı teklifler aldım. Bir ara gidecek gibi de oldu. Ama kuzenim, yani Mr. Gable dedi ki, yo, önce tecrübe sahibi olmalısın. Gençsin, acele etmene gerek yok. İşte ben de şimdi tecrübe sahibi oluyorum. Lokantada çalışırken insanların cinsleri hakkında pek çok şey öğreniyor. Ben hep insanları gözlerim. Ernest ona inanmaz gözlerle baktı. Bir gece içinde yıldız olan garson kızların öykülerini duymuştu ama Norma'da bu onu böyle kavuşturacak ne göğüs vardı ne bacak. Norma'nın bacakları sopa gibiydi. Ama makyajla güzel olan yıldızları da biliyordu. Sinema dışında görseniz tanıyamazdınız. Onlar hakkında çok şey okumuştu. Norma'ya gelince her ne kadar işe yatkın durmuyorsa da orasına burasına pamuk doldurup şişirilebilirdi. Hele Clark Gable gibi bir amcaoğlu olunca böyle bir özellikle kimse başa çıkamazdı. Ernest, doğrusu Willy'den bu kez bir izin kağıdı almayı düşünmüyordum. Epeyce girdim çıktım oralara. Ama madem siz istiyorsunuz, ben de gider kuzeninizi bulur mektubu ona veririm. Allah adamın mektuplarını niye aktarlar acaba? Çok çalıştırıp canını çıkartmak istiyorlar. Sonra da ona eski bir ayakkabı gibi fırlatıp atacaklar diye Norma hararetli hararetli anlattı. Heyecanı peş peşe dalgalar halinde yükseliyordu. Coşmuştu ama bir yandan da içinde bir telaşın başladığının farkına varıyordu. Norma yalancı değildi. Ömründe böyle bir şey yapmamıştı. Geriye dönülemeyecek adımlar attığını biliyordu. Ernest'ten gelecek bir soru ya da bilgiyle yakayı ele vereceğini, uçurumun kenarına geldiğini anlıyor fakat bir türlü kendine engel olamıyordu. Çok büyük adamdır. Gerçek bir beyefendidir. Ona verdikleri rolleri sevmiyor ama yapmak zorunda kalıyor. Kendisi öyle değildir de ondan. Örneğin Red Butler rolü. Onu da sevmeyerek oynadı. Çünkü o bir domuz değildir. Domuzca rolleri de sevmez. Ernest gözlerini kısmış, kirpiklerinin arasından Norma'yı gözlüyordu. Ernest durumu anlamaya başladı. İşin özü yavaş yavaş beyninde biçimlenmeye başladı. Norma şimdi ömründe bir kez daha olamayacağı kadar güzeldi. Yüzünde ağırbaşlılık, cesaret ve gerçekten büyük bir sevgi akımı vardı. Ernest'e yapılacak iki şey kalıyordu. Ya Norma'nın yüzüne gülecek ya da oyunu sürdürecekti. Odada bir başkası, örneğin bir erkek olsaydı, o da kendisiyle aday edilmesini önlemek için kızın yüzüne kahkahayı basardı. Ama kızın bu saf, güçlü duyguları bambaşka bir şeydi. Adeta kiliseye yeni girenlerin mihrap önündeki taş merdivenlerde gecelerce yerde yatan kızlardaki inanca benziyordu. Tanrısal bir aşkın bütün çıplaklığıyla açığa çıkmasıydı bu. Ernest böyle şeye hiç rastlamamıştı. Mektubu götüreceğim dedi. Amcanızın kızından geliyor diyeceğim. Norman'ın yüzünde bir korku ifadesi belirdi. Yok hayır dedi. Ben ona sürpriz yapmak istiyorum. Ona sadece bir arkadaşınızdan deyin. Sakın başka bir şey söylemeyin. Ernest sordu. Ne zaman oralarda bir işe girmeyi düşünüyorsun? Mr. Gable bir yıl daha beklememi söyledi. Ona göre benim daha çok deneyime, insanları gözleme ihtiyacım varmış. Ama doğrusu bazen bu işten de sıkılmıyor değilim. Bazen de keşke kendi evimde olsam diyorum. Kalın, ağır perdeleri, upuzun bir divanı olan bir odada. Arkadaşlarım gelse, örneğin Betty Davis, Ingrid Bergman ve John Fontaine gibi. Diğerlerini söylemiyorum, zira o vırt zırt boşananları sevmiyorum. Beraberce oturur, sohbet eder, ciddi şeylerden konuşur, devamlı çalışırdık. Bildiğiniz gibi büyük bir aktivist olmak için çok çalışmak gerek. Bazıları da kendilerini sevenlere iyi davranmazlar. Örneğin resimlerini bile imzalamazlar. İşte bu gibi şeyler. Ama biz tabii böyle şeyler yapmayız. Yani bizim gibiler demek istiyorum. Hatta biz arada sırada hiç tanımadığımız, sokaktan geçen kızları bile çağırıp, onlara bir fincan çay verip onlarla konuşuruz. Çünkü biliriz ki bizim ünümüz onlar gibi insanlar sayesindedir. Aslında ödü kopuyordu ama bir türlü de susamıyordu. Artık iş çığırından çıkmıştı. Norma da biliyordu bunu. Her an başı ağrıyabilirdi. Ernest, önce sizi iyi anlayamamıştım. Demek filmlerde oynadınız. Yoksa yıldız oldunuz mu dedi. Norma evet dedi. Ama beni buradaki adımla bilemezsiniz. Hollywood'da kullandığım başka adım var. Nedir adınız? Söyleyemem. Benim kim olduğum hakkında bir şeyler bilen tek kişisiniz burada. Ama kimseye bir şey söyleyemeyeceksiniz değil mi? Ernest sarsılmıştı. Yok hayır dedi. Eğer istemezseniz söylemem. Norma, sırrıma saygılı olun dedi. Ernest elbette dedi. Bana mektubu verin, gerisine karışmayın. Alice kapıdan seslendi. Gerisine kim karışmasın? Siz ikiniz yatak odasında ne yapıyorsunuz bakalım? Gözleri etrafı tarıyor, suç arıyordu. Yatağın üstündeki çantaya, yastıklara, yatak örtüsüne baktı. Sonra da Norma'ya döndü. Alice'in gözleri Norma'nın ayaklarından bacaklarına gitti. Bir süre etekliğinde durduktan sonra beline geldi. En sonunda da alev alev yanan yüzüne takıldı. Norma utancından neredeyse hasta olacaktı. Yanaklarına kan hücum etmişti. Alice ellerini beline dayadı. Ernest kadını yatıştırmak isteyerek tam çantamı alıp ayak altından çekilmeye çalışırken benden Los Angeles'taki kuzenine bir mektup göndermemi istedi dedi. Onun Los Angeles'ta kuzeni muzeni yok. Ernest öfkeyle tabii ki var ben tanıyorum dedi. Alice'in sabahtan beri bastırmaya çalıştığı öfkesi patlayıverdi. Sen bana baksana diye gürledi. Yanında çalışan kızlara senin gibi çapkınları el atmasına dayanamam. Ona kimse dokunmadı. Kimse ona el atmadı. Öyle mi? Peki yatak odasında ne arıyorsun öyleyse? Şunun suratına bak hele. Alice öfkeden kudurmuştu. Boğazından hırıltılı çığlıklar çıkıyordu. Saçları yüzüne düştü. Gözleri yerlerinden uğrayıp sulandı. Dudakları kısıldı. Zalimleşti. Sanki yarı baygın hasmını yenmek üzere olan bir boksördü Alice. Buna razı olamam. Ona kimsenin tecavüz etmesine göz yumamam ben. Buralarda it kopuğun dolaşmasına izin verir mi sanıyorsun? Biz evimizi, odamızı, yatağımızı verelim. Ernest de bağırdı. Size bir şey olmadı diyorum. Bu delilik karşısında bir şey yapamamaktan şaşırdı. İtirazları kendi kulaklarında bile itiraf gibi çınlıyordu. Bu saçmalığı niçin yaptığına bir türlü akıl erdiremiyordu. Haksızlık midesini bulandırıyor, öfkesi yavaş yavaş kabarmaya başlıyordu. Norman'ın ağzı açık kalmıştı. O da bu öfke hastalığına tutulacağı benzerdi. Her nefes alışta kesik kesik çığlıklar çıkmaya başladı ağzından. Elleri önünde sanki birbirlerini boğazlıyormuş gibi çırpınıp duruyorlardı. Alice Norman'a yaklaştı. Sağ yumruğunu sıkmış, elinin kemikleri fırlayacakmış gibi olmuştu. Baş parmağı diğer parmakların ilk boğumlarına sımsıkı yapışmıştı. Hiç de bir kadın yumruğuna benzemiyordu. Ağzından buz gibi sözcükler döküldü. Defolun buradan, çek git elimizden, yağmur altında kal da gör. Alice Norma'ya hücum etti. Norma geriledi ve ağzından korku dolu bir çığlık yükseldi. Kapı aralığında ayak sesleri duyuldu ve Juan sertçe Alice diye bağırdı. Alice kala kaldı. Dudakları sarktı, gözleri korkuyla baktı. Juan ağır ağır odaya girdi. Baş parmaklarını tulumunun cebine takmıştı. Sürülen bir kedi kıvraklığıyla Alice'e yaklaştı. Kesik parmağındaki alyans pencereden giren donuk ışıkta parladı. Alice'in öfkesi dehşete dönüştü. Ondan kaçmaya çalıştı. Yatağın yanındaki aralıktan sonra duvara dayanınca orada kala kaldı. Fısıltıyla vurma bana dedi. Yalvarırım vurma. Juan kadının yanına geldi. Sağ eliyle Alice'in dirseğinin üst kısmından kolunu tuttu. Ne sağına soluna ne başka yere. tam yüzünün ortasına bakıyordu. Kolundan çekerek kadınla birlikte kapıdan çıktılar. Kapı Ernest Norman'ın yüzüne kapandı. Kapanan kapının ardından baka kaldılar. İkisi de nefes bile alamıyordu. Şu an Alice'i çift kişilik yatağa götürdü, yüzünü çevirdi. Alice sanki eli ayağı tutmuyormuş gibi çöktü, arkaya kaykıldı. Dehşetle Juan'a bakıyordu. Adam bir yastık aldı, onu kadının başının altına koydu. Kesik parmaklı alyansı sol eliyle hafifçe yanağını okşadı. "Şimdi artık kendine gelirsin," dedi. Alice elleriyle yüzünü kapadı, hıçkırıkları boğuk, sert ve kuruydu. 5. Bölüm. Bernice Pritchard, kızı Mildred ve Mr. Pritchard'la lokantanın girişinin sağ tarafındaki masaya oturmuşlardı. Küçük grup birbirine sokulmuştu. Sanki yaşlılar saldırı karşısındaymışlar da Mildred onlara koruyucu bir duyguyla yaklaşmış gibiydi. Çoğu kez annesiyle babasının bu acımasız dünyada nasıl yaşayabildiklerine şaşar dururdu. Onları çocuk gibi saf, korumasız bulurdu. Annesi açısından geçerliydi bu duygusu ama Mildred'in algılayamadığı bir şey vardı. Çocukların dediklerini yaptırmak için yıkılmaz sebatları, inatçılıkları. İşte Bernice'de bu tür bir dayanıklılık vardı. Güzel sayılırdı. Kalkık bir buruna sahipti. Uzun süre burnunun üstünden sıkmalı gözlük taktığından iki göz arasındaki mesafe yassılaşmıştı. Burnunun kıkırdak kısmı gözlükten sadece incelmemiş, bir de gözlüğün sıktığı yerde iki tane kırmızı benek oluşmuştu. Menekşe renkli gözlerim yoktu. Bu da ona bir güzellik veriyordu. Zarifti. Tam bir kadındı. Giysileri eskilerin modasına daha uygundu. Ara sıra volenli bluzlar giyer, antika bronşlar takardı. Bluzunun eteğinin üstünde kalan bölümünde mutlaka ya bir dantel ya da bir el işi bulunurdu. Yakaları ve kurnazları her zaman temizdi. Lavanta çiçeği kolonyası kullanırdı. Cildinden, giysilerinden, çantasından daima lavantayla karışık ekşimsi bir koku yayılırdı. Bu ekşimsi koku kendi teninin kokusuydu. Bilekleri ve ayakları zarifti. Pahalı ayakkabılar giyerdi. Ayakkabıları genellikle oğlak derisinden, üzeri bağcıkla, bazen de ufak bir fiyonkla süslü olurdu. Dudakları çocuklarınki gibi solgundu. Yumuşacık ağzının belirgin bir özelliği yoktu. Az konuşurdu. Dostları arasında iyiliği ve yumuşaklığıyla tanınırdı. Kimse hakkında kötü bir şey söyleyemediği için, ağzını parfüm ve yiyecek dışında hiçbir konuda açmadığı için de yumuşak diye ün yapmıştı. Başkalarının fikirlerine sessiz bir gülümsemeyle karşılık verirdi. Sanki onları fikirlerinden dolayı bağışlıyormuş gibiydi. Ama işin aslı hiçbirini dinlemezdi. Mildred politikayla, ekonomiyle ilgili uzun açıklamalarından sonra annesinin yüzünde beliren o bağışlayıcı ifadeyi görünce kaç kez hırsından ağlamak istemişti. Kızın annesinin bildiği insanlar, yerler ve şeyler dışında hiçbir konuşmayı dinlemediğini keşfetmesi çok zaman aldı. Oysa Bernice eşyalar, renkler ve fiyatlarla ilgili en ufak ayrıntıları unutmazdı. 7 yıl önce aldığı bir çift siyah süet eldiveni kaç para verdiğini kuruşu kuruşuna hatırlardı. Eldiven ve yüzükten çok hoşlanırdı. Ne cins yüzük olursa olsun. Epeyce yüzüğü vardı. Ama başka kaç yüzük takarsa taksın, altın alyansıyla pırlantalı yüzüğünü parmağından hiç çıkarmazdı. Bunları ancak yıkanırken çıkarırdı. Amonyaklı suda fırçasını ve tarağını yıkarken de çıkarmazdı. Zira amonyak yüzükleri temizler, pırlantaları daha da parlatırdı. Evlilik yaşamı oldukça hoştu. Kocasını seviyordu. Kocasının zaaflarını, yetenekleri ve isteklerini bildiğine inanıyordu. Kendisine gelince, rahibe kafası denilen bir rahatsızlığı vardı. Evliliğin cinsel azlarını tanımıyordu. Ayrıca vücudu bir asit ürettiğinden dolayı gebe kalması da çok zordu. Önce vücudundaki asit durumunun dengelenmesi gerekiyordu çocuk sahibi olması için. Ona göre bunlar normaldi. Bunların dışında şeyleri sapıklık ve zevksizlik sayardı. Cinsel istekleri olanlar için o biçim kadınlar deyimini kullanır, onları uyuşturucu tutkunlarıyla, alkoliklerle aynı potaya koyardı. Kocasının başlangıçtaki istekliliğini kabullenmişti. Ama zamanla belli etmeden isteksizliğini öne çıkararak bu duyguyu biçimlendirmiş, kontrol altına almış, sonra da boğmuştu. Böylece kocasının istekleri gittikçe azalmış, sonunda kendisinin bu tür şeyler için yaşlandığı kanısına varmıştı. Kendine göre güçlü bir kadındı. Becerikliydi. Evi rahat ve temizdi. Her ne kadar yemekleri lezzetli değilse de besleyiciydi. Baharatla başı hoş değildi. Aklında kaldığına göre baharat erkeklerde cinsel dürtüyü arttırırdı. Üçü de Mildred, Mr. Pritchard ve kendisi hiç küle almazlardı. Yemeklerin iştah verici olmayışındandı belki bu. Bernice'in arkadaşları onu gördükleri en tatlı, en iyiliksever insan diyebilirler, ona melek derlerdi. Kendisi de dünyanın en iyi arkadaşlarına sahip olduğunu düşünür, bunun için kendisini mutlu hissederdi. Çiçeklere bayılırdı. eker, sular, gübresini verir budardı. Çiçeklerini büyük vazolara öyle güzel yerleştirirdi ki arkadaşları kendilerini çiçekli dükkanında sanırlardı. Pek ilaç almazdı ve çoğu kez sessizce kabızlıktan çektiği sıkıntıdan bağırsaklarının dayanamayarak harekete geçmesiyle rahatlardı. Öyle pek hastalanmamış, sancılardan kıvranmamıştı. O bakımdan ağrı sancı konusunda ölçüsü yoktu. Bu nedenle böğründe hafif bir sancı, sırtında bir ağrı ya da kalbinin altında bir gaz sıkıntısı duysa yakında öleceğini sanırdı. Milyarda da olacağı zaman öleceğine o kadar inanmıştı ki her şeyi en ince ayrıntısına kadar ayarlamıştı. Mr. Pritchard'a kolaylık olsun diye. Hatta ölümünden sonra açılmak üzere Mr. Pritchard'a bir mektup bırakmıştı. Bunda kocasına evlenmesi gerektiğini, bu suretle çocuğun iyi kötü bir annesi olacağını vasiyet ediyordu. Daha sonra bu mektubu imha etti. Vücudu da kafası gibi ağır ve tembeldi. Kendisi loş bir odada, gri bulutlar arasında dolanırken, yaşamın tadını çıkaranlara duyduğu gizli bir kıskançlıkla mücadele etmeye çalışırdı. Algılamaları kısıtlı olduğu için kurallarla yaşamaya çalışırdı. Eğitim iyidir, kendini kontrol gereklidir. Her şey yerinde ve zamanında olmalıdır. Seyahat ufuk açıcıdır gibi. İşte bu son ilke sonunda onu bile Meksika'da tatil yapmaya zorlamıştı. Bu sonuçlara nereden vardığını kendisi de bilmiyordu. Çok uzun süren bir olguydu bu. İmalar, öneriler, kazalar, bütün bunlar birikmiş, ona bir karar verdirmişti. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.